Sevgili ürün yöneticileri, yeni bölüme geçmeden önce çok kısa bir duyurumuz olacak. Üretim bandı ve Migros işbirliğindeki ürün yönetimi 2022 raporu çalışmaları başladı. Bu rapor için sizden bir ricamız olacak. 7-8 dakikanızı alacak bir anketimiz var. Bu anketi doldurmanızı ve etrafınızdaki bütün ürün yöneticileri arkadaşlarınıza paylaşmanızı istiyoruz. Ankete üretimbanda.com/anket linkinden ya da bölüm notlarındaki linkten ulaşabilirsiniz. Katılımınız rapor için çok çok kritik. Mümkün olduğu kadar fazla ürün yöneticisine de ulaştırabilirseniz çok seviniriz. İyi dinlemeler. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir, sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Püren Uçar. Early Bird Digital East Fonu'nda Head of International Talent. Hoş geldin Püren.
Eren merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler beni ağırladığın için.
Ne demek, keyif benim için. Çok kısaca aslında ne yaptığından bahsedebilir misin? Yani Early Bird bir yatırım fonu. Sen orada ne yapıyorsun? Biraz kısaca bahsedebilir misin?
Talent Advisory diye bir fonksiyon var. Aslında o fonksiyonumuzu ben lead ediyorum işte 4 seneden beri. Çok olan bir fonksiyon değil. Ondan istiyorsan biraz anlatayım. Ya Avrupa'da tarihi de zaten 5 yıllık bir tarihi var. Ben başladığımda biz Avrupa'da 5 kişiydik. Şu an 25 kişiyiz. Ağırlıklı zaten İngiltere'de oturuyor bu işi yapanlar. Amerika'ya baksan biraz daha tarihçesi fazla. Hani 10 yıldır falan bu Talent Advisory fonksiyonu var. Ama hani bizim bölge için, hani EMEA ve Avrupa kontinentine için nispeten yeni bir rol. Ana amacım aslında girdiğim şirketlerimizle ilgili, organizasyonel ve yetenekle ilgili her şey hakkında onlara destek olmak. Bu ne olursa diye girdim ama hani 4 yıl içerisinde çok fazla şey denedik. Çok fazla şeyin ROI'ını ölçtük ve aslında iş şu an ağırlıklı olarak ana odağı liderlik ekibinin doğru bir şekilde kurulmasına destek olmak şirketlerde. Bunu da yaparken hani illa bizim kurmamız değil. Yani her yerden gelebilir o kişi. Hatta kişi exist, yani hala hazırda şirket çalışanı da olabilir. Önemli olan gerçekten çok kuvvetli bir liderlik ekibi olduğuna emin olmak şirketlerin. Ana misyonumuz bu. Ya bunun etrafında başka şeyler de var. İşte o doğru liderlik ekibindeki kişinin bulunması olabilir. Şirketteki işte liderlik capability'leri neler, neler eksik. Dolayısıyla bunları bulmada ve güçlendirmede founder'lara destek olmak olabilir. Ya yani böyle biraz şirket büyüdükçe, şimdi biz 30 tane neredeyse yatırım yaptık so far. Dolayısıyla hepsi böyle bir büyüme şeyinden geçiyor ya, journey'sinden, ve her birinin bir ölçeklenme ve büyüme aşaması var bu şirketlerin. Hani business line'ın ne olduğundan farklı olarak B2C, B2B ya da vertical ne olursa olsun aslında geçen challenge'lar aşağı yukarı aynı. Şirket 50 kişi olduğunda, 100 olduğunda ne oldu? 300 olduğunda, 500 olduğunda, 1000 olduğunda. Bizim hani en büyük herhalde şirket şu anda 4000 çalışanı falan olan bir taneydi. Hani ona gelene kadar ki aslında organizasyonel challenge'lar aşağı yukarı artık böyle kafamızda yer eden şeyler. Dolayısıyla bu konularda da founder'ların organizasyonu o noktaya gelmeden onları önden görüp onlara destek olmak aslında. Ana şeyleriyle bu diyebilirim.
Aslında bayağı bir şey söyledi. Onları böyle parçalamak istiyorum. Yani çok güzel konular var. Bayağı kendime konu çıkardım bunda. Şimdi bir şeyden başlayalım. ROI'nu ölçtük dedin. Şimdi o süreci biraz anlatabilir misin? Yaptığınız işleri bir şekilde ölçümleyerek hangisinin daha değerli olduğunu anladınız burada, ama şimdi bir kere hani neleri ölçtünüz, nasıl ölçtünüz, nasıl bir süreçti, oradan biraz bahsedebilir misin?
Şimdi orada çok detaya da girmeyip seni boğmadan, yani high level'da şeyi söyleyebilirim. Yani bizim oradaki ROI ölçümümüz şunun özelinde, yani biz ne kadar vakit harcadık inisiyatife ve onun şirkete impact'i ne oldu? Bu anlamda yani mesela birkaç örnek vereyim. İşte bir ara çok fazla şey yapıyorduk. Böyle bir HR eventleri, HR'cıları bir araya getirme. İşte bootcamp yaptığımız oldu. Çok fazla bir ara üniversite gezdik. Profesörlerle tanışıp yani şey, CS bölümü, CTIS bölümü profesörlerle tanışıp derslerine girdik. Farkındalık yaratmaya. Yani bunun gibi aslında böyle bir sürü şey denedik. Oradan fokus. Bunların hepsinin aslında ciddi bir etkisi var ama hani ayırdığımız zaman olarak baktığında ağırlıklı hep şey çıktı, o işte liderlik capability'sini build etmek. Onun tabii lider ekibine birini alınca 10x impact'i, dolayısıyla ayırdığın vakit wise o önemli oluyor. Bu arada diğer şeyleri de yapmıyoruz diye demiyorum, o da yanlış anlaşılmasın, hala yapıyoruz. Sadece önceliklendirme ve ayırdığın vakit biraz daha hani yıllar içerisinde ona göre oturdu. Yani neye ne kadar vakit ayıracağını ve neyin sonunda neye impact edeceğini en azından biliyoruz arka planda diyeyim.
Peki etkisini ölçerken nasıl ölçtünüz? Eforu anladım zaten takvimden, hani şu kadar zaman ayırdı. Zamanımızın yüzde şu kadarı, bu kadarı buraya gitti demek, ama hani impact derken tek bir etki KPI mi var orada, yok?
Yani liderlik ekibine birini yerleştirdiğindeki impact'ten bahsediyoruz. İşte o bir chief revenue officer'sa 6 ayda işte lead'lerin nereye gittiğini görebiliyorsun. İşte çok kısa bir zamanda ekibi kuruyor. Yani overall'da şirketin growth'una, yani business growth'una etkisini ölçtüğün insanlar oluyor. Çünkü onlar toparlayıcı ve onu drive edici insanlar oluyor. Aslında biraz hani impact'ten kastım o. Bilmiyorum cevap oldu mu sonra.
Yok yani şeyleri karşılaştırırken şimdi hani o bahsettiğin işte chief revenue officer'ı işe almak ve şeyi karşılaştırıyorsun, ne bileyim işte üniversiteye gidip CS bölümlerine etkinlik yapmayı karşılaştırıyorsun,
evet.
Sonuçta. O ikisini evet. Nasıl hani aynı şeyle karşılaştırıyorsun?
Diğeri mesela daha long term ya üniversiteler. Sonuçta orada bir awareness built ediyorsun. Çünkü işte computer engineer öğrencileri var. Onlara early bird ve portföyünü aşina ediyorsun. Ama onlar okuyor. Dolayısıyla onlar mezun olacak. İşte onların işe giriyor olması tabii ki çok önemli asset. Ama günün sonunda junior bir pozisyondan girecekler, büyüyecekler vesaire. Hani onun long term'de şirkete growth olarak bakarsan evet var. Ama hani sen o event'e başlı başına harcadığın bir vakit var ve oradan birini convert etme oranı düşük. Ettikten sonra da onun grow etme oranı da daha nispeten düşük. Dolayısıyla ona yine vakit ayırıyorsun ama ona diyorsun ki işte bulk işte yaza doğru bir ayımı iki ayımı buna ayıracağım. Hani versus diğer süreçlerde daha continuous involvement sağlayacağım gibi.
Anladım. Peki bir hani bu bayağı rakamlara dökülmüş bir şey mi, oran mı? Mesela işte senemin yüzde şu kadarını buraya harcayacağım gibi bir şey mi? Yoksa genel böyle bir hani size rehber olması açısından prensipler veya kurallar gibi mi?
Daha çok aynen prensipler gibi. Yani şey ya her bir inisiyatiften sonra yani post-mortem yapıyoruz tabii. Dolayısıyla ne nasıl gitti, ne elde ettik bu inisiyatiften sonra diye. Sonra hani o bir yerde kalıyor ve ajandan aslında oradaki çıkan sonuçlara göre önceliklendirme yapıp alıp almayacağına karar veriyorsun. Ama yani o kadar structured yılda vaktimi şunu şuna ayırırım gibi değil. Çünkü zaten o da çok hani evolve ediyor. Çünkü platform büyüyor çok. Büyüdükçe sürekli önceliklendirme yapman gerekiyor gibi.
Anladım. Platform dedin, onu biraz açabilir misin?
Şirketler aslında hani early bird ve şirketlerin olduğu
küneye
platformlar dedim.
Aynen. Büyük yani daha fazla şirket geliyor anlamında.
Evet.
Anladım.
Okay. Bizi de koydum. Platform yaptım.
Anladım. Peki bu ROI'nı ölçtünüz ve dediniz ki en fazla etki zaten liderlik ekibinde. Çünkü zaten liderlik ekibini doğru kurarsan aşağıdaki o pipeline sorunları da çözersin dediniz. Peki bu liderlik ekibine biraz aslında odaklanalım istiyorum. Şimdi ya birkaç şey var burada hani söylediğin. Teker teker gideyim. Gerçekten kuvvetli olmasını sağlamak sizin hedefiniz. Bunu nasıl belirliyorsunuz? Çünkü yani kuvvetli, yani soyut bir tanım mı bu? Yoksa bayağı sübjektif mi, objektif bir şey mi bu?
Birini SS ederken insan insanı SS ettiği için ister istemez her zaman bir subjektif taraf oluyor. Ya yani o kaçınılmaz. Ama bizim liderden baktığımız çok clear. Sadece yani şu an çok fazla şey giveaway edemem ama hani high level'da bir tane böyle ana bir scorecard var. O scorecard'da işte her fonksiyonel lider için belli olan 7-8 kriter var. Bunların %70'i her bir fonksiyon için aynı aslında. %30'u fonksiyon özelinde değişen kriter. Ve oradaki yani bunu çok fazla yaptığımız şeyler bile belli yani işte. Bu scorecard'lar rakamlara bağlanıyor. Oradan sana bir sonuç rakam çıkartıyor. Hani o rakamın minimum ne olması gerektiği fonksiyon bazında ve lider bazında sürekli yani baktığımız bir data. Dolayısıyla onun üzerinden kuruyoruz hep.
Ben merak ediyorum bu scorecard'ın içerisini ama tamam, yani paylaşabildiğin kadar paylaşırsan sevinirim.
Ya o biraz şey, o çok tüm bir şeye giriyor. Bizim yani fon şimdi IP'sine giriyor. Ondan hani o detaya
sorun
girmiyor
değil.
Ama yani high level'da şeyler çok bence her VC content'inde böyle yazan birkaç şey. Yani zaten bence aranan şeyler büyük ihtimalle hiçbir sana sürpriz gelmeyecek de bunun gerçekte assessment'ı ve onu find out etmek için zor kısmı. Yoksa o kriterleri seçmek değil yani. Mesela hani growth mindset. Herhalde hani obviously her VC bakıyordur aldığı liderde o var mı diye. Ya da leadership, team building. Herhalde yine herkes bakıyordur da hani onu nasıl baktın aslında biraz işin şeyi oluyor.
Aynen ya, biraz aslında şeyi de sorguluyordum kafamda. Yani iki tane opsiyon var kafamda. Bir, bütün ya yani sizin diğer liderlik ekibinin işte yönetim kurulunun diyelim görüşmesi ve onun bir fikir beyan etmesi. Diğer tarafta hani bu çok en kalitatif taraf diyeyim. Diğer tarafta da kantitatif tarafta da bir test verme olarak düşünürsek hani bazı konularda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İkisi de mi daha çok oraya doğru mu sola doğru mu falan
ya
gibi?
Ya ben burada kendi personal görüşümü söyleyeyim. Zaten yani şu an söylediklerim çoğu şey öyle. Kendi bu tecrübelerden çıkardığım fikrim. Bununla ilgili de söyleyeyim. Piyasadaki testlerin bizim dünya için uygun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çoğu o assessment tool test bir sample üzerinden yapılıyor ve o sample'daki insanlar kurumsal hayat insanları. Yani şöyle bir şey anekdot geliyor. Yani şu anki böyle başarılı founder'lara baksan bizim platformda da dünyadaki de bu insanların çoğu zaten kurumsal interview'ların ilk aşamasında elenecek insanlar. Yani çünkü böyle standartize değil ve spike'ları olan insanlar ya, hani liderlik ekibi de öyle bence. Onların da böyle spike'ları var ki yani early aşamada bir yere girip onu build edip büyütebiliyorlar. Ve de onu bir online assessment testin standartize ederek bakması çok şey olmuyor. En azından ben bizim dünya için karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Ondan genelde ağırlıklı yüz yüze görüşmelerle insanı tanımak üzerine geçiyor. Ya bunu şeyden ayrı tutuyorum. Hani böyle psikolojik farkındalık testleri oluyor ya. İşte kendini nasıl hani o ayrı, o güzel bir şey. İnsanın kendine yatırım yaptığı, bir rengin nedir falan. Hani bir şeyler biliyorsun çünkü kendinle ilgili ama böyle custom daha hani behavioral testler vesaire onların çok karşılığı olduğunu düşünmüyorum bizim dünyada.
Alakasız bir konuya gireceğim ama merak ettim. Bu şeyler var ya, ISCF, ETCF, bu karakter testleri galiba. Tam bilmem ne Krug muydu? Test ismini unuttum. Ya şeyleri, farklı kişisel şeyleri belirliyor işte. Bu işte şu konuda daha kuvvetli, daha sosyal vesaire gibi. Hani öyle bir karakter uyumuna bakıyor musunuz liderlik ekibi içerisinde? Ya bu takım için şöyle bir karakter lazım gibi bir değerlendirme yapıyor musunuz?
Test olarak yapıyor değil ama şimdi her founder'ın kendi bazı behavioral paternleri ve spike'ları oluyor. Dolayısıyla her bir insanı lideri değerlendirirken tabii yani o founder'la anlaşabilir mi bir parçası, bir de birbirlerinin neyini komplement ederler ikinci parçası. Yani o iki gözle de bakıyoruz.
Anladım. Okey, o zaman işte bu scorecard'a göre ve dedin ki hani farklı pozisyonlar için farklı değerlendirmeler var. %70'i aynı, %60 da demiş olabilirsin. Geri kalanı pozisyona özel. Değerlendiriyorsunuz. Hatta o kadar çok yaptınız ki bir benchmark bile var. Yani herkesin skoru belli ve yani şu pozisyonlarda genelde şu rakamın üzerinde bir şey arıyoruz gibi bir noktaya bile gelmiştir diye tahmin ediyorum. O scorecard'a kesinlikle hiç uymayan, yani sizin benchmarklarınıza hiç uymayan ama öyle bir işte senin dediğin gibi bir spike var ki kesinlikle hani bu ekibe alınmalı tarzı bir noktaya hiç geldiniz mi?
Valla gelmedik ama yani şöyle bir kısmı var, ondan gelmedik diyeyim. Şimdi bu scorecard var ya yapılan, yani bu iteratif bir scorecard. Yani ilk başta yapıyorsun, ondan sonra kişi görüyorsun. İnsan gördükçe diyorsun ki ya aslında bir saniye ya, bence hani şunun kriteri daha düşük olmalı, buna daha fazla odaklanmalıyım. Dolayısıyla senin süreçte değiştirebileceğin bir scorecard olduğu için en azından hani şeylerini, neye bakıp bakmayacağını değiştirebileceğim bir scorecard. Ondan da evolve ediyor. Ondan da öyle bir durum olmuyor.
Anladım. Sizin aslında talent grubu olarak, talent advisor grubu olarak da sizin ürününüz de aslında bu. Bunu geliştiriyorsunuz sürekli.
Abi bir nevi ürünlerden biri, aynen kullandığımız o diyebilirim.
Şeyden bahsettin. Ya yani iş modelinden bağımsız şirketlerin genel yolculuklarındaki problemler benziyor dedin. Biraz onu konuşalım, yani farklı evrelerde nasıl problemlerle karşılaşıyorlar? Belki küçükten büyüye doğru gidebiliriz.
Sırasını öyle yapmasam da kafama, aklıma geldikleri yapsam olur mu?
Olur.
Tamam. Çünkü şeyden gideceğim büyük ihtimalle. Şirket küçükken büyüdükçe ne olur o? Yani birkaç böyle, çünkü in principle şey var. Mesela birisi şirket 50-70 kişi arasında bir yerdeyken şirkete ilk layer giriyor. Yani founder'la çalışan arasında liderlik rolleri olmaya başlıyor. Bu önemli çünkü işte şey, founder'ın managed manager, manager'ı lead etme capability'sini build etmesi gerektiği zaman aslında o 50-70 kişi arası. Mesela 150 kişi önemli. 150 kişi Dunbar number. Belki biliyorsunuzdur zaten. Yani şey, 150 kişiden sonra şirkette herkes herkesi tanıyamıyor oluyor. Ondan çok daha belli şeyler oluyor. Yani iş yapış şekli ve layer'lar falan belli oluyor. Yani ondan sonraki büyümede aslında yani şirketin ne kadar hızlı büyüdüğüyle alakalı önemli bir challenge kişi bazında şundan geliyor. Şirketi ilk kuran core ekibin bir kısmı çok güzel grow ediyor. Yani işte 1 milyondan 10 milyona çıkarken liderlik ekibine onlar da grow ediyor. Ama o büyüme çok hızlı olduğunda, yani böyle en zeki, en çalışkanı da koysan o çok zor oluyor. Ondan da sürekli hani o 10 milyona geldiğinde şirket, işte ondan 30 milyona gitmesi için, milyon dolara gitmesi için bu sefer o journey'i yapmış birini. Bunu da anlatmamın sebebi şu: şirket layer'lanmaya başlıyor. Yani içerideki talent bir yere kadar grow ediyor. Ama hani o journey'den hani birle ne dersen işte 400 milyon, 500 milyon dolar yarar mı diyelim. Yani o journey'de sürekli layer'lar geliyor. Çünkü her bir stage'in neredeyse farklı bir prosesi ve iş yapış şekli var. Dolayısıyla onu bilen biri getirip onu grow edebiliyor gibi bir durum var. Ondan da böyle şey gibi layer'lar girmeye başlıyor aslında. Challenge bir o layer'ları çok geç kalmadan erken fark etmek. O da genelde hep şeyle anlaşılıyor. Onu söyleyen yani founder'lar çok swamped olduğunda ve ne yapacağını bilemediğinde, dağıldıklarında o biraz şey gibi oluyor yani. Doğru zamanda doğru liderlik layer'ı girmemiş araya. Yani ondan dolayı oluyor. Bir de eğer founder bir functional leader'e dönüşüyor gibi ise, hani o da bir onun şeyi oluyor. Mesela durup satış yapmaya başlamışsa zamanının %70'ini. Yani burada hani çok büyük bir mesaj. Hani founder'ın orada artık delege edip içeri senior birini alması lazım ki kendisi başka bir şeye odaklanabilsin gibi. Ya genelde bu challenge'lar şey, founder etrafında aslında oluyor. Founder'ın nereye grow ettiği ile alakalı aslında.
Peki sıfırdan işte kaç dedim, 500 milyon dolar ARR bayağı da iyi rakam. Oraya giden core ekibin bazıları devam ediyor, bazıları bazı aşamalarda ayrılıyor. O zaman sizin belki de başta bakacağınız şeylerden bir tanesi o hani...
Growth mindset mi diyeceksin?
Ya growth mindset ona gelecek ama şey, kendine adapt edebilme. Adapt edebilme. Türkçesini bulamadım. Kusura bakmayın. Yani çünkü farklı aşamalarda farklı kişi olmaya başlıyor aslında founder, kurucu. Yani en azından öyle olması lazım ki hani farklı aşamalardaki problemleri aslında çözebilsin. O değişikliği yapabilecek, o evrilebileceğini ölçüyor musunuz? Veya o sorduğunuz sorulardan bir tanesi.
Founder'ın mı, liderlik ekibinin mi?
İkisinin de aslında, yani birincil olarak founder'ın, kurucunun, sonra da liderlik ekibinin.
Ya tabii founder'a kesinlikle o gözle bakıyoruz yani. O önemli bir angle oluyor. Liderlik ekibinde de realistik, genelde her bir liderlik hiringinde eğer sen şirketin böyle yılda minimum %70, %80 büyüdüğünü düşüneceksen kurulduğundan önündeki 5-6 sene içerisinde, hani burada hani hyper growth yapacak, hani bu da minimumda, böyle bir şeyde her bir liderlik hayrını sadece önündeki 24 aya göre yapabiliyorsun. Çünkü 24 ay sonra o kadar büyüyebilir ki business, yani şey, zaten o kişinin de hiç görmediği bir iş olacak. Dolayısıyla o insanın da oraya grow etmesi çok zor. Onda hani çok realistikli, hani blitz scale olan ama yani çok hızlı büyüyen, bence bu çok örneği, hani nispeten hep bildiğimiz success şirketler bunun örneği. Çok hani her startup, scale up üzerinde konuşamayız ama hani her sene neredeyse kendini double eden işlerde liderlik ekibi neredeyse 2 senede bir her o journey'den geçmiş yeni bir insan gelip şirketi oradan alıp oraya getiriyor. Sonra diğeri geliyor, oradan alıp oraya getiriyor. Çünkü şey, yani onun sebebi de şu bu arada, arkası altındaki şirket büyümesi in a way organik bir büyüme, pardon inorganik bir büyüme, yanlış söyledim. Yani çünkü içeri birden paraya da giriyor ve hani yatırımcı para veriyor, birden scale kompleks büyüyor. Yani kişinin büyümesi organik bir büyüme. Yani inorganik büyüme ile organik büyümenin aynı gidiyor olması çok zor. Yani bir kişinin kendinin iki katına grow etmesini bir senede beklemen çok zor. Şirket onu yapıyor bir şekilde. Ondan hani realistikle tüm dünyadaki bu anlamda best practice'lere bakarsak hani VC dünyasında hep yani acknowledgement o. Her bir stage'in doğru bir insanı var. Evet, stage'e başka bir insana kişi kendini train edebilir ve o geçişleri yapan bir sürü insan da var. Ama o zaman o geçişi yapmış insana bakıyorsun bir dahaki hiring'inde, liderlik hiring'inde.
Şimdi orada enteresan bir nokta var. Senin de fikrini merak ediyorum. Senin deneyimlerine göre liderlik takımından bahsediyorum. Yüzde ne kadarı mesela bir sonraki takım seviyeye çıkabiliyor? Yüzde ne kadarını değiştirmeniz gerekebiliyor? Tamamen yani içgüdüsel olarak.
Bu aslında sadece capability şey değil bu arada. Motivasyon. Mesela build etmeyi seven, sıfırdan bire getirmeyi seven, birden üçten hiç keyif almıyor yani. Süper smartlar. Çünkü orada böyle biraz daha alignment, stakeholder'da manage etmek. Hani iş büyüdükçe doğru. Çünkü işin böyle bir şey kısmı var. Ve hani builder onu sevmiyor. Doğru. Gidip tekrar sıfırdan bir. Sıfırdan bir. Hani bir sürü öyle hani bu Avrupa'da hala gelişen bir talent baz ama hani Amerika'da mesela bir sürü talentin uzmanlığı hep sıfırdan biri yapmak. Sonra yeniden onu yapıyor. Çünkü ondan keyif alıyor. Ondan aslında hani parantez içinde şey, capability değil, motivasyon tarafı da. Hani motivasyonu diğer taraflar, o insanlara dokunmak, daha böyle alignment, stakeholder vesaire olanlar da yavaş yavaş daha later stage'e kaymaya başlıyor. Sorunun cevabı yani işte her sene kendini minimum bir kez double edecek falan şirketlerden bahsediyorsak vallahi çok az. Çok az bir kısmı kalıyor.
Çok az bir kısmı kalıyor.
Ha. Çok az bir kısmı geçebiliyor yani o grow'a. Ama hani daha konservatif büyümelerde herkes bile kalabilir. Çünkü onun için vakit var yani. Öğrenip bir sonraki aşamaya getirmeye vakit olabiliyor şirketin. Diğerinde vakit yok çünkü hani büyüme çok hızlı.
Enteresan bir şey söyledin. İnorganik, organik ikileminden bahsettin. Şimdi evet, şirket inorganik bir şekilde büyüyor. Çünkü içeriye bir sermaye giriyor. O sermayeyle çok hızlı büyüme bekleniyor zaten. Kişiler için inorganik büyüme hiç öyle bir şey mümkün değil mi?
Mesela ne olabilir?
Koç, eğitim, ya psikolojik danışmanlık. Ne bileyim, bu tip şeyler aklıma geliyor. Hani advisor almak, danışman almak falan.
Ya olabilir. Bence olabilir. Ve çoğu bu arada bunu yapan çok var. Çünkü yani şey, yani 0-1 aşamasındaki insanlar tahmin edersin ki founder'ın en güvendiği insanlar. Çünkü yani yoktan var edenler onlar. Ondan founder'ların hep temeli tabii ki onları taşımak kendisiyle beraber. Ondan da burada çok fazla şey yapan var yani, mentörlük, koçluk verdiren vesaire. Ama işte zaman şeyine yakalanıyoruz. Yani zaman problemine. Yani sen şirketin 9 ayda double edeceğini düşündüğün bir case'de o koçluk veya bir şekildeki eğitimi alıp kişinin distil edip oraya çıkması çok zor oluyor. Yani çünkü orada çok fazla bir intensif yeni bilgi var ve o bilgiyi öğrenip uygulamak var. Yani onu böyle çok smart ve hard work biri olsa da hani kotarma ihtimali oldukça düşük.
Anladım. Peki siz bu tip şeyleri öneriyor musunuz mesela? Veya sen öneriyor musun şirketlere?
Koçluğu mu?
Koçluk, işte bu sektörü bilen birinden destek alma vesaire gibi herhangi bir, artık inorganiği nasıl tanımlarsak.
Tabii.
Yani şöyle, inorganiği şöyle tanımlayayım ben. Aslında parayla bu gelişmeyi hızlandırabilecek herhangi bir şey.
Ya tabii ki, aynen. Yani o inorganik growth zaten çok kıymetli. Eğer on the job iyi bir founder'la çalışıyorsa kişi onu çok iyi öğreniyor bu arada. Ama yani şey case'lerinde oluyor. Mesela bence bu bölgedeki talent'ta aslında bir tık daha fazla oluyor. O da bölgenin hani Batı Avrupa'ya göre Orta ve Doğu Avrupa, yani bizim ağırlıklı baktığımız, yatırım yaptığımız bölgede, en azından hani benim şahsen gördüğüm şeyde, talent pool'da bölgede çok fazla işte o 500-600 milyon dolar revenue'lere çıkarmış şirket olmadığı için otomatikman o büyüme cycle'ında geçen lider sayısı da az. Ondan mesela bir CTO, bir CPO ilk defa şirketi birkaç milyon dolardan 20 milyon dolara çıkarmaya çalışırken bir şeye ihtiyacı oluyor, mentöre, ve bölgede de az olduğu için yani şey, o biraz aynen kesin gerekli olan bir şey oluyor. Ondan onu işte bizim kendi network'ümüzden beğendiğimiz ya bizim platformdan çıkan yani onu çok fazla yapıyoruz, konuşmadık ama yani o journey'den geçmiş CTO'yu daha o journey'nin başındakiyle buluşturma. Çünkü o tam o challenge'dan geçmiş oluyor, ölçeklenme, büyüme. Ona çok fazla verebiliyor. O yani en güzel giveback o platformda. Ama şey, onun dışında beğendiğimiz insanlarla da tanıştırıyor. Yani hem tavsiye ediyoruz hem de öyle bir expert network'ümüz var yani build ettiğimiz. Bu bizim görevlerimizden biri zaten. Yani her fonksiyondaki İşte Avrupa'daki en iyi CTO'ları tanıyor muyuz? CPO'yu tanıyor muyuz? Amerika'daki en iyi CMO'ları tanıyor muyuz? Spesifik vertical'lar ve spesifik stage'leri grow etmişleri ki onlar tam relevant experience'ı getiriyor. Yani gelip doğru konuda mentorluk verebiliyor.
Şeyden ya 2 senede bir ya yani 24 ayda bir ekip neredeyse değişiyor.
Şey yani parantez içinde bu yine blade scaling yani hani
çok hızlı UiPath büyüyen,
gibi, aynen. Facebook gibi, Uber gibi yani böyle.
Anladım, en tepesinden bahsediyoruz.
Aynen.
Büyüme
aynen,
hızının.
Hani,
okay.
Aynen.
Şöyle ya bir noktada özellikle hani şirketler olgunlaştıkça, büyüdükçe daha ne bileyim kurumsal yapıya uygun veya işte hani şey dedin ya insan yönetimi, alignment'ı yapabilen insanlar devreye giriyor. Şimdi sanki o aşamada da yani siz nasıl bakıyorsunuz o konuya onu merak ettim. İnsan kariyerinde ilerledikçe değişim hızı ortalamaya baktığında sanki yavaşlıyor gibi hissediyorum. Çünkü bir bildiği var. Geçmişte onun için ona işe yarayan yöntemleri biliyor. O yüzden hani değişimi biraz daha az olabiliyor. O yüzden bir noktada kendini geliştirmeyi bırakıyor diyeyim. Diğer tarafta kariyerinin başında. Başında olmasına da gerek yok. Yani hani ortasında da diyelim. Hala bir şey kanıtlamak isteyen ve hala işte hani kendini geliştirmek isteyen, istekli ama bilgiye sahip olmayan kişiler oluyor. Şimdi orada bilgi ve aslında istek şeyi var sanki. Yani bir noktada bir yerde o ikisinin dengesi olması gerekiyor. Siz onu nasıl değerlendiriyorsunuz şirketler büyüdükçe?
Benim kendi personal görüşüm şu bu konuda. Bence ikisi de her zaman blend olmalı. Yani şirketler büyürken liderlik ekibinin %50'si içeriden promote etmiş bu dediğin ilk kategoride olmalı. %50'si de dışarıdan spesifik experience'ı sana getiren olmalı. Bence hani en fair dengeli yaklaşım.
Farklı departmanlar için mi diyorsun? Yoksa atıyorum pazarlama departmanının %50'si içeriden %50'si dışarıdan mı?
As a whole company gibi düşündüm. Hani şirket ve fonksiyonları düşünürsek yani %50'si içeriden invest edilebilecek insan olabilir. %50'si de dışarıdan hire edilecek insan olabilir. Ama yine hani bu parantez içinde context specific de durumlar var. Yani mesela dediğim gibi VP Sales CRO'yu. Yani o şeyin impact'i çok fazla. Yani şirketi birden ona getiren bir VP Sales bir playbook'la geliyor. Ve de şey zaten aynı dünyada o işi yaptı. Intellectual curiosity'si ve drive'ı hep yüksek. Çünkü yani aslında ilgisini çeken o yani. Early stage'de bir şirkete girip ürünü anlamak. Sonra bir model kurup üzerinden ölçeklenebilir ve tekrarlanabilir bir satış modeli oluşturma. Yani dolayısıyla bunu kez daha yapabiliyor. Hani onun öyle bir insanın tenkisi birinin öğrenmesinden daha şey. Hani mesela VP Sales rolü hani invest etmek adına çok zamana bırakabilecek bir rol olmuyor. Ama dediğim gibi fonksiyon bazında bakılabilir.
Bu playbook mantalitesi her fonksiyon için geçerli mi sence?
Yani bazıları için is a must, bazıları için is an asset. O da bence yine çok business modelle alakalı oluyor ya. Hani B2C olması, B2B olması, hangi vertical'da oluyor olması. Yani product-led growth şirketi mi, hani developer-led ise yani mesela developer bir örnek üzerine konuşalım. Hani product-led ise mesela işte customer success çok önemli. Çünkü zaten satış yok. Ondan hani kullanan insanlara dokunan bir departmanın oluyor olması çok önemli. Dolayısıyla o departmanda ideally daha önceki bir product-led growth şirketinde customer success fonksiyonunu kurup doğru metrikleri belirlemiş ve onu ölçeklendirmiş birinin şirkete etkisi hani 10x daha fazla olacak senin için.
Peki mesela bunu şey için sorayım aslında product ve teknoloji tarafı için sorayım. Yani ürün geliştiren ekip tarafı için bu ne kadar mesela tekrarlanabilir senin deneyimlerinde gördüğün?
İki taraf için de bence clearly tekrarlanabilir. O öyle bir playbook getirmesi clearly bir avantaj.
Playbook haline getirilebilir diyorsun yani product ve teknoloji tarafı
evet.
Da.
Evet.
Okay. Her aşama için de geçerli mi bu? Yani 0-1 aşaması ve 1-100 aşaması diyelim.
En baş için çok değil. Çünkü o biraz daha hani exploration ve ürünü build etme üzerine olduğu için. Ama bence traction olmaya başladığı an itibariyle için daha relatable olur.
Anladım. Peki sizin takip ettiğiniz şimdi biraz hani product ve teknoloji taraflarına geçelim şirketin. Senin takip ettiğin ne gibi KPI demeyeyim ama hani baktığın şeyler, inflection pointlar diyelim, kırılım noktaları neler var ürün ve teknoloji ekipleri için?
Anlamaya çalıştığım şeyler biraz daha organizasyonel related oluyor tabii ki benim. Daha hani talent advisory şey aşamasından. Yani birkaç örnek vereyim. Birkaç böyle oturttuğumuz şey var en azından kafamda böyle söyleyebileceğim. Mesela işte çok early stage'de, seed stage'de hani developerlar çok daha senior oluyor ve daha böyle full stack oluyor. Çünkü hani orada daha experience bir şey build etmeye çalışıyorlar. Ama böyle Series A'den sonra daha böyle junior develop hopper almaya da başlanabiliyor. Çünkü yine ortada bir ürün var. Dolayısıyla uzmanlık alanları oluşabiliyor. Bu bir örnek olabilir. Ya işte seri A'ya kadar developerların hani leadership seviyesinde bile olsa, yani bu hani CTO co-founders da olsa, hani seri A'ya kadar hani vakitlerinin neredeyse %20-30'u coding ile geçebiliyor hala. Ondan sonra hani seri A ile birlikte o biraz daha leadership'e dönüşüyor mesela. Bir onu söyleyebilirim. Ya genelde seri B'de product ekibinde böyle ciddi bir push oluyor. Çünkü yani seri B'de biraz daha şey oluyor. Hani yatırımcıda daha ölçeklenebilir bir hani business görmek istiyor. Yani o da aslında ürünle senin commercial stratejinin ve roadmap'inin ne kadar birlikte gittiği ve alignment içerisinde olduğu demek onun için ölçeklenebilir model. Ondan da hani senin gerçekten product leadership'in güçlü oluyor olması gerekiyor ki diğer alignment'ı sağlasın. Ondan genel böyle product ekibinin birden push büyümesini seri B itibariyle görüyorum biraz daha fazla. Ama böyle bunlar dışında birkaç anlamaya çalıştığım şey var. Hani hem bizim şirket özelinde de değil de hani piyasada da böyle iyi giden büyüyen işlerde analiz edip yapılarını anlamaya çalıştım. Mesela hani birkaç sana şeyini verebilirim. Bunun üzerinden genelde yeni gelen şirketlere o gözle bakmaya çalışıyorum. Yani mesela 5-7 developer'a işte bir product manager düşüyor ratio'su. Bu hani sana bir ratio olabilir. Ya da bir product manager'a bir designer düşüyor olması. İşte 6 tane falan product manager'ın olduysa, yani bu artık böyle biraz daha stage later'laşınca oluyor. Hani ona bir tane product marketingçi düşüyor. Her 4 ile 5 arasında bir product manager'a bir product analyst düşüyor. Yetiştirmelik falan. Yani ondan aslında bunlar böyle az çok ratio'lar departmanlardaki. Biraz hani stage'e göre bunları anlamaya çalışıyorum ben.
Birebir ya benim uyguladığım rakamları söyledin de. Ya 5-7 idi benim için, 1-6 idi mesela. 1 PM 6 developer'dı. Tam ortasını yakalamışım yani. Tabii bu şeyle de alakalı yani. Ürüne de göre değişiyor. Yani hani ürün B2B, B2C çok değişmez. Yani ne kadar teknik bir ürün. Ne bileyim, ne kadar atıyorum developer için yapılan bir ürün. Ne kadar backend'e daha yakın, arka tarafta işte onunla alakalı. Ama bana tanıdık geldi yani, hani o 5-7 oranı, 1 PM'e 5-7 developer benim de gördüğüm bir rakam. Şey mesela enteresan, 4-5 PM'e bir analist dedin. Özellikle product tarafı için söylüyorum tabii, hani benim de bildiğim alan olarak. Şey modelleri var, 1 PM'e bir assistant PM. Her takım içerisinde 1 PM bir assistant PM oluyor. Bu şunu sağlıyor: PM daha çok hani stratejik ve business odağına kaymaya başlıyor. Assistant PM daha operasyonel, iletişim, koordinasyon işlerini yapıyor. Böylelikle aslında daha ölçeklenebiliyor o takım product anlamında. İkinci sebebi de, ki bence güzel tarafı da bu, 1-2 sene sonra o assistant PM gidiyor başka takımın PM'i oluyor. Böylelikle o şirketin içerisinde hem ürünü tanımış hem de o ürünün, hem ürünün ve şirketin kültürü içinde büyümüş, içeriden PM yetiştirmiş oluyorsun. Böyle bir model hiç siz gördünüz mü veya ne düşünüyorsun?
Sadece ben burada bir hani potential downside şeyi anlamaya çalışırdım. Ya bizim hani özellikle early stage'de hani 300-400 employee'ye kadar diyelim. Çünkü aslında şirket ne kadar öyleyse ben de founder'la daha yakın çalışıyorum. Çünkü hani foundation'ı kurmak en önemli kısmı oluyor ya, zaten onun iyi bir foundation'ın varsa üzerinden büyüyebilirsin. Orada da yani product manager'ların çok hands-on olmasını bekliyoruz. Yani çok hakim olmaları için. Ondan böyle her birine birinin oluyor olması hani bir tek onda concern olurdu benim için. Yani o product manager'ın yeterince hands-on ve hakim olmasını engelleyecek ya da onun çok fazla strateji edecek bir şey olur mu diye anlamaya çalışırdım.
Bu bahsettiğim model zaten daha böyle ölçeklenme aşamasına gelen şirketlerde, yani sürekli atıyorum her çeyrekte 5-10 tane PM içeri atması gereken şirketlerde kaliteli bir aslında huni yaratabilmek için aslında yapılan bir şey. Yani sonuçta hani kariyerim boyunca burada veya daha önce de hep hani şirketlerle, girişimcilerle çalıştın. Başarılı diyeceğim ama başarının tanımını sana bırakıyorum. Sence başarılı olan şirketlere baktığında liderlik ekibi olabilir, kurucu ortaklığı olabilir. Ortak gördüğün şeyler neler? Paternler neler? Kültürel element olabilir, organizasyonel yapı olabilir.
Early stage'de zaten founder en önemli şeylerden birisi bu başarının. Çünkü hani bundan kastım founder yine o core ekibi kuran kişi olduğu için. Dolayısıyla hani core ekip çok önemli desem o da yine founder'a bağlı. Ondan hani dönüp dolaşıp ona bağladım. Biraz orada bitiyor. Ondan onun içine açayım. Yani hani iyi ve böyle başarılı strong founder'ın hani birkaç fokusu. Birinci hani o growth odağı olan founder. Yani bunun içerisinde şey de giriyor hani böyle resourceful olmasının yani daha böyle becerikli olması, nereden hangi kaynağı source'u bulmasını biliyor olması vesaire o. Bir ikincisi talent odağı kuvvetli olan founderlar. Yani bizdeki hani growth'ı accelerate eden ve traction sağlayan yani hem bizdeki de değil dışarıdaki de işlerde gördüğüm ve böyle impress oldum. Yani hiç tesadüf değiller yani şeyleri çok kuvvetli. Talent fokusları o kadar kuvvetli ki içerideki herkes bunu hani A player bir talent, çok iyi bir talent diyebileceğin insanlar. Bazı founderlarda da o böyle obsession yani asıl core ekibini o insanlardan build etmek. O bir ayrıştıran pattern oluyor. Bir de son olarak hani execution capability. Çünkü çok böyle vizyoner, zeki founder olabiliyor, karizmatik ama günün sonunda dediğini yapıyor mu? Ne kadar zamanda deliver ediyor? Bunlar belki bir de şey ekleyebilirim. Hani overall founder'ın farkındalığı. Çünkü böyle yüksek olunca farkındalık kısa zamanda şey çok çabuk develop ediyor. Yani nerede kendi kuvvetli, nerede değil ve nereye ondan kuvvetlendirmesi lazım. Yani kendine nerelerde liderlik partneri alıyor olması lazım içeri. Yani onu yapanlar çok çabuk o yani o tipping point'e çok daha çabuk geçiyor. Da en azından neye destek olacağını, neyi develop edebileceğini biliyorsun. Hani dolayısıyla aynen.
Püren, çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Bayağı bizim için farklı bir bakış açısı oldu. Deneyimlerini paylaştığın için çok sağ ol.
Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.